Ayrım 9, sayfa 93. Ama hiçbir şey olmamış gibi yapmak mümkün müydü? Mahmut Usta kafamın içindeki bir kuyuda, elinde kazma, sürekli toprağı delmeye devam ediyordu. Bunu yapıyorsa demek ki sağdı ve polis cinayeti araştırmaya başlamamıştı. Mahmut Usta'nın cesedini birisini, mesela Ali'nin bulacağını, olaya savcının el koyacağını, önce Gebze'ye haber vereceklerini, bu Türkiye'de günler haftalar alırdı, annemin üzüntüden ağlaya ağlaya bayılacağını, sonra polisin İstanbul'a haber salacağını, bu da aylar alırdı ve bir gün polisin beni dershanede ya da kitapçı dükkanında bulup tutuklayacağını düşünüyordum. En iyisi babamı bulup ona her şeyi anlatmaktı. Ama o beni aramıyor, bundan da arasa da bir yardım edemeyeceği sonucunu çıkarıyordum. Üstelik onu anlatarak olayı daha da büyütecektim. Zaten polisin dershanenin kapısını çalıp beni tutuklamadığı her gün hem suçsuzluğumun ve herkes gibi olduğumun sevinç verici bir kanıtı gibi geliyordu bana. Hem de herkesinki gibi masum ve sıradan bir hayat yaşayabildiğim günlerin sonuncusuymuş gibi hissediyordum. Bazen Deniz Kitabevi'nde bana bir kitabın yerini soran sert bakışlı bir müşteriyi sivil polis sanır, hemen suçumu itiraf etmek istediğimi anlardım. Bazen de ustam kuyudan çıkıp kurtulmuş ve beni nefretle unutmuş olmalı diye düşünürdüm. Kitapçıda iyi çalışıyor, herkese her şeye yetişiyordum. Kimsenin aklına gelmeyen yeni vitrin düzenlemeleri, kitap seçimleri ve indirim fikirlerimi çok seven Deniz ağabey, kışında geceleri divanda uyuyabileceğimi, hatta o küçük odayı akşamları kitap okuyabileceğim bir ev gibi kullanabileceğimi söyledi. Annem Gebze'den ve ondan uzak kalacağım için kederlenmişti. Ama Kabataş'a ve Beşiktaş'taki dershaneye devam edersem, üniversite giriş sınavında iyi bir sonuç alacağımdan emindi. Yalnız annemi mahcup etmemek için değil, bu sınavın hayatımın en önemli dönemeci olduğunu bildiğim için de hem okulda hem de dershanede inekler gibi çalıştım. Bütün formülleri ezberledim. Kendimi derslere verdiğim zamanların en yoğun anlarında kırmızı saçlı kadının hayali bir güneş gibi sımsıcak içimde açar, tenimin rengini, karnını, göğüslerini, bakışını düşünürdüm. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya aslında en çok dersler yardım ediyordu. Üniversite giriş sınavı belgelerinde başvurduğum bölümleri sıralarken Gebze'de annem de benim yanı başımdaydı. O tabii birinci sırayı tıbbı yazmamı istedi. Yazar olmak hayallerimden aç kalırım diye babama olduğu gibi başıma siyasi belalar gelir diye çok korkuyordu. Oysa ustamı kuyunun dibinde bıraktıktan sonra içimdeki yazarlık isteği hızla körelip kuruyordu. Annem mühendis olmamı da çok isterdi. Böylece ben de jeoloji mühendisliğini işaretledim. Annem kuyucu çıraklığının ruhumu etkilediğini fark etmişti. Olgunlaşmışsın dediği şeyin aslında ruhumda kara bir leke olduğunu bir an fark ettiğini sandım. 1987 yazı sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'daki jeoloji mühendisliği bölümünü 5. olarak kazandığım açıklandı. 110 yıllık üniversite yapısı aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde modern askerlerin silahhane ve kışlasıydı. Ama 1908 yılında Abdülhamit'i tahttan indirecek Jön Türklerin hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelince padişahın yanını tutan kuvvetler burada mevzilenmiş, bizim ders yaptığımız yerlerde savaşılmıştı. Böyle şeyleri kitaplardan okur, sınıf arkadaşlarıma anlatırdım. Eski yapının yüksek tavanlı sınıflarını, sonsuz merdivenlerini, her şeyi yankılayan koridorlarını esrarengiz buluyor, Beşiktaş'ın ve Deniz Kitabevi'nin yokuştan aşağı 10 dakika uzakta olmasını seviyordum. Kitabevi'nde tezgahtarlıktan yöneticiliğe terfi ettim. Yazar olmayacağımı bir türlü kabul etmeyen patron, jeoloji okumamı benimsemiş, mühendislerden iyi romancı çıkacağını söylüyordu. Ben de üniversite yatakhanesinde neredeyse her akşam bir kitabı bitiriyordum. Hiçbir şey olmamış gibi yapmamın bir gereği de Sofokles'in Oidipus hikayesini unutmaktı. Merakımı bastırdım ve üniversitenin 3. sınıfına kadar kendimi tuttum. Ama sonra denizde bir gün rüyalar üzerine o eski derleme yeniden geçti elime. Oidipus'un hikayesinin özetini burada okumuştum. Bu özetin yazarının Sigmund Freud olduğunu yeni fark ediyordum. Freud'un yazısı Sofokles'ten çok her erkeğin içinde taşıdığını iddia ettiği babayı öldürme isteği üzerineydi. Birkaç ay sonra gene Elden Düşme Kitaplar bölümünde Sofokles'in oyununun Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1941'de yayımlanmış bir çevirisiyle karşılaştım. Sararmış beyaz kapaktaki Kral Oidipus başlığı bir an korkuttu beni. Bu kitabın Türkçesi piyasada bulunmuyordu. Kitabı kendi hayatım hakkında bir sırrı keşfetmek istercesine yutar gibi ve hayretle okudum. Okuduğum kitapta Freud'un özetlediği gibi oyun Oidipus'un doğumuyla değil, ondan yıllar sonra başlıyordu. Şehzade Oidipus farkında olmadan babasını öldürmüş, yerine kral tahtına oturmuş, bilmeden annesiyle evlenmiş ve ondan 4 çocuk sahibi olmuştu. Kitapta oğlun kendinden en az 16 yaş büyük annesiyle yatması hiç anlatılmıyor, geçiştiriliyordu. Ben bu sahneyi gözümün önüne getirmeye çalıştım ama başaramadım. Şimdi annesi aynı zamanda karısı olduğu gibi Oidipus'un çocukları da kardeşleriydi. Ama oyunun başında ne Oidipus ne de diğer oyuncular ne de seyirciler bu rezilliklerin farkındaydılar. Şehirde belki de bu yüzden veba çıkmıştı ve beladan kurtulabilmeleri için eski kralı kim öldürdü onu bulmaları gerekiyordu. Bunda en çok katil olduğunu bilmeyen Kral Oidipus'un kendisi iyi niyetle istiyordu. Ama Oidipus yavaş yavaş babasının katilinin kendisi olduğunu acıyla anlayacak ve suçluluk duygusuyla kendini kör edecekti. 3 yıl önce bir akşam kuyunun yanında ben Mahmut Usta'ya hikayeyi tam bu sırayla anlatmamıştım. Ama oyunu okurken nedense anlatmışım gibi hissettim kendimi. Sofokles okurken ustamın ölümüne yol açtığım için daha az suçluluk duyduğumu da anladım. 3 yıl sonra sınıfa bir gün polislerin gelip beni alıp götürmelerinden de korkmuyordum artık. Belki de zaten Mahmut Usta ölmemiş, tıpkı eski dini hikayelerdeki gibi biri onun kuyunun dibinden çekip çıkarmıştı. Dini hikayeleri, Kur'an-ı Kerim'den çıkma meselleri Mahmut Usta bana ibret alayım diye anlatırdı. Bundan huzursuz olurdum. Ben de onu huzursuz etmek için ona Şehzade Oidipus'un hikayesini anlatmış, sonunda anlattığım hikayenin kahramanı gibi davranmıştım. Bu yüzden kuyunun dibinde kalmıştı Mahmut Usta. Bir hikaye, bir efsane yüzünden. Oidipus da bir hikayeyi ve bir kehaneti boşa çıkarmaya çalıştığı için babasını öldürmüştü. Şehzade Oidipus eğer kahinin başına bunlar gelecek diye anlattığı hikayeyi ciddiye almayıp gülüp geçseydi, belki de evinden, yurdundan kaçıp yollara düşmeyecek, kral babasıyla da o yollarda karşılaşıp bilmeden ve rastlantıyla onu öldürmeyecekti. Aynı şey Oidipus'un babası için de geçerliydi. Eğer babası Oidipus'u kötü kaderinden korumak için hiçbir önlem almasaydı, başlarına felaketler gelmeyecekti. Herkes gibi sıradan ve normal bir hayat yaşamak istiyorsam, o zaman ben de Oidipus'un tam tersini yapmalı, yani hiçbir şey olmamış gibi davranmalıydım. İyi bir insan olmak isteyen Oidipus, katil olmamak istediği için katil olmuş, katilin kim olduğunu merak ettiği için de kendisinin bir baba katili olduğunu öğrenmişti. Sofokles'in oyunu da sonunda katilin kendisi olduğunu öğrenen meraklı bir kahramanın araştırmaları üzerine kurulmuştu. Oysa ben değil katil olduğumdan, bir cinayet işlendiğinden bile emin değildim. Katil olmaya ya da oğlum tarafından öldürmeye de niyetim yoktu. Mahmut Usta da pekala kuyudan çıkıp hayata karışmış olabilirdi. Öyle olmasaydı polis kapımı çalmaz mıydı? Herkes gibi olmak için her şeyi unutup hiçbir şey olmamış gibi yapmalıydım. Uzun bir süre zaten hiçbir şey olmadı diye düşündüm. Islak toz ve Arap sabunu kokan üniversite koridorlarında yürürken siyasi çatışmaları, polisle itiş kakışları bahane edip metalurji dersini kıran sınıf arkadaşlarımla sinemaya giderken Yatakhanede televizyondaki diziye dalgın dalgın bakarken en sonunda herkes gibi biri olmayı başarabildiğimi düşünüp sevindim. Televizyonda futbol maçlarını, yeni çıkan videolarda sanat filmlerini ve boğazdan geçen gemileri dalgın dalgın seyrettim. Vitrinlerdeki yeni elektronik eşyalara baktım, Beyoğlu'na çıkıp kalabalıklara karıştım ve pazar akşamüstleri yine tatil bitti diye kederlendim. Teknik Üniversitenin Maçka'daki silahhaneden çevirme binasında mühendislik okuyan çok az kız öğrenci vardı. Olan tek tük kız öğrencilerinde bütün erkekler peşindeydi. Kendi yaşlarımda ve üniversiteye giden çok az kız tanıyordum. Bu yüzden de bir hafta sonu Gebze'de annem, eniştemin gördesli bir akrabasının kızının İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandığını, yurtta kalacağını, şehrin kalabalığından korktuğunu, ona yardım edersem eniştemin memnun olacağını söyleyince konuyla ilgilendim. Ayşe açık kumraldı ama kırmızı saçlı kadına biraz benziyordu. Özellikle dolgun üst dudağının kıvrımı ve ince çenesi. İlk günden ona aşık olacağımı, onun da bana kayıtsız kalmayacağını sezdim. Cumartesi öğleden sonraları birlikte sinemaya, Çehov ve Shakespeare oynayan şehir tiyatrolarına ve otobüste Emirgan'a çay içmeye giderdik. Makul ve güzelce bir kızla, bazı arkadaşlarımın dediği gibi çıkmak, arkadaşlık etmek tatlı bir duyguydu ve bana hayat o kadar güzel geliyordu ki Mahmut Usta'yı ve Kuyu'yu unuttuğuma inandım. Aynı hayata devam edebilmek için jeoloji mühendisliğinin yüksek kısmına başvurdum ve sınıfın en iyilerinden olduğum için kabul edildim. Arkadaşlığımızın ikinci yılında Ayşe ile sinemalarda, parklarda, etrafta, kimseciklerin olmadığı sokaklarda el ele tutuşmaya, hatta öpüşmeye başlamıştık. Ama muhafazakar bir aileden gelen Ayşe'nin evlenmeden önce asla benimle yatmayacağını ta ilk haftalarda anlamıştım. Düzenli olarak randevu evlerine giden, bütün kızların en sonunda yatağa atılabileceğine içtenlikle inanan Beşiktaşlı hergele bir arkadaşımın aklına uyup, onun bana anahtarını verdiği bir bekar dairesinde bir öğleden sonra Ayşe ile buluşmamış tam bir faciayla sonuçlandı. Sanki bu her gün içtiğimiz bir şeymiş gibi bir kadeh rakı ikram ettiğim Ayşe, 2 saat benim ısrarlarıma direndikten sonra ağlayarak daireyi terk etti ve uzun bir süre yurda ettiğim telefonlara bile çıkmadı. Bu arada kırmızı saçlı kadını arayıp bulmayı hayal ettiğim, onunla sevişmemizi hatırlayıp 31 çektiğim bir dönem geçirdim. En sonunda Ayşe ile barıştık. Kaldığımız yerden ilişkimize devam ettik ve nişanlanmaya karar verdik. Annemin terziyle birlikte diktiği yeni bir elbiseyi giydiği nişandan sonra Ayşe'nin bazı cumartesi öğleden sonraları Deniz Kitap Evi'ne gelip beni alması, patronun ve genç tezgahtarların gördesli kızı güzel bulmaları hoşuma giderdi. Ona okuduğum kitaplardan, jeoloji tarihinden ve aslında herkesinkinden çok farklı olmayan siyasi fikirlerim ve futbol heyecanımdan söz etmeyi severdim. Yazları staj yapmak için gittiğim Kozlu'da, Soma'da, yer altında çile çeken kömür işçilerinin çalışma koşullarını anlattığım, hayat ve dünya hakkında öfkeli ve iddialı düşüncelerimi yazdığım mektuplarımı Ayşe'nin sakladığını, hatta açıp açıp yeniden okuduğunu öğrenmek bana gurur verirdi. Ben de onun mektuplarını saklıyordum. Mutlu günlerimin arasında bazen küçük bir şey ruhumdaki karanlığı ortaya çıkarıverirdi. İstanbul'un su sıkıntısı çektiği kurak bir yaz, Tarım Bakanı yağmur duasına çıkmaktan dem vururken, nişanlımın her bahçeye kuyular açılsa İstanbul'un su sorununun hemen çözüleceğini söylemesi beni uzun bir süre sessizliğe sürüklemişti. Yıllar önce bir ay bir kuyucuya çıraklık ettiğimi ondan saklamıştım. Öngören yakınlarında başbakanın törenle açtığı buzdolabı fabrikasının Balkanlar ve Orta Doğu'daki en büyük benzeri kuruluş olduğunu gazetede okuyunca da Mahmut Usta ve bana anlattığı dini hikayeler gelmişti aklıma. Nişanlıma doğum günü hediyesi olarak almak istediğim Karamazov kardeşlerin yeni bir çevirisinin başında ön söz olarak Freud'un Dostoyevski ve Baba Katilliği üzerine Oidipus ve Hamlet'e de değinen bir yazısı olduğunu görünce yazıyı hemen orada sarsılarak okumuş ve kitabı bırakıp yerine saf ve masum bir kahramanı olan Budala'yı almıştım. Bazı geceler Mahmut Usta'yı rüyalarımda görüyordum. Uzayda diğer yıldızlar arasında ağır ağır dönen kocaman ve mavimsi bir portakalın bir köşesinde hala kuyu kazmaya devam ediyordu. Demek ki ölmemişti ve benim de suçluluk duygularına kapılmam yanlış bir şeydi. Ama gene de onun kuyu kazdığı gezegene bakarken acı çekiyordum. Mahmut Usta yüzünden jeoloji mühendisi olduğumu bazen nişanlımı anlatmak ister ama kendimi tutardım. İtiraf etme ihtiyacını en çok Ayşe ile arkadaşlık edip kitaplardan söz ettiğim zaman hissediyordum. Mahmut Usta yerine bazen yer biliminin sırlarından ve tuhaflıklarından söz ederdim. En yüksek dağların zirvelerindeki yarıklarda, çatlak ve oyuklarda bulunan deniz kabuklarının, balık kafalarının ve midyelerin sırrını 11. yüzyılda Çinli Shen Kuo adlı bir bilgenin çözdüğünü anlatırdım sevgilime. Sofokles'ten 150 yıl sonra Theophrastus taşlar hakkında diye bir kitap yazmış, mineraller üzerine dediklerine binlerce yıl inanılmıştı. Yaratıcı bir yazar olamamıştım ama hiç olmazsa böyle herkesin inanacağı bir kitap yazabilmeyi isterdim. Türkiye'nin jeolojik yapısı diye bir kitap hayal ediyor. Toros Dağları'nın yüksekliğinden bizim kuyu kazdığımız Trakya'daki killi ve ince kumlu toprakların sırrına, güneydeki teknotonik oluşumlardan petrol ve gaz bölgelerinin gerçekçi bir haritasına kadar her şeyi bu kitaba koyacağımı kuruyordum. Babamın İstanbul'da bir yerde olduğunu biliyor. Beni aramadığı için ona kızıyor, ben de onu aramıyordum. En sonunda askere gitmeden önce Ayşe ile evlenince babamı gördüm. Düğünden sonra bir akşam Taksim'de yeni bir otelin lokantasında babamla buluştuk. Onu görünce bir anda mutlu hissettim kendimi. Annene benzer bir kız bulmuşsun dedi babam yalnız kaldığımızda. Yemekte Ayşe ile babam kısa sürede iyi anlaştılar. Hatta hemen benimle dalga geçmeye, rakamları kendiliğinden ezberleyen mühendis yanıma takılıp şakalar yapmaya başladılar. Babam yaşlanmıştı ama iyi gözüküyordu. Parası olduğunu, gene bir başka hayata başladığı için utandığını hissettim. Ben de babayı öldürme hikayeleriyle meşgul olduğum için suçluluk duyuyordum. Ama onun yokluğuyla geçen yıllarda kendi kendime mücadele ederek büyümüş ve kendim olmuştum. Babamın yanındayken o bana hiç karışmadığı, bazen bana sürekli güven aşıladığı halde kendim olmakta zorlandım. Mahmut Usta'nın yanında yalnızca bir ay geçirmiş olmama rağmen ona karşı çıktığım için kendim olduğuma inanıyordum. Bu düşünceler ne kadar doğruydu bilmiyordum ama duygularımı iyi tanıyordum. Hala hem babamın onayını almak istiyor, onun beklediği gibi onurlu bir hayat yaşadığıma inanmak istiyordum, hem de çok kızıyordum ona. Çok talihlisin, seni çok harika bir kıza emanet ediyorum dedi babam ayrılırken Ayşe'ye bakarak. İçim gayet rahat. Taksim'den Pangaltı'ya doğru yüksek kestane ağaçlarının altında karımla eve dönerken babamı arkada bıraktığımız için memnundum. Feriköy'den Dolapdere'ye inen bir yokuşta çok az kira verdiğimiz tek odalı bir evimiz vardı. Yeni evliydim. Çoğu gün Ayşe ile uzun uzun sevişiyor, gülüşüp konuşuyor, şakalaşıyorduk. Mutluydum. Bazen Mahmut Usta'yı düşünüyor, ona ne olduğunu soruyordum kendime. Ama Oidipus gibi geçmişte kalmış bir suçu araştırmanın yanlış olduğunu, bunun bana suçluluk duygusundan başka bir şey vermeyeceğini de seziyordum. Askerliğimi bitirdikten sonra Maden Tetkik Arama İstanbul Şubesi'nde az maaşlı bir memurluk buldum. Üniversite arkadaşlarım, yüksek diplomalı bir jeoloji mühendisi Türkiye'de ya dönerci dükkanı açar ya da inşaatçılık yaparsa para kazanır diyerek şakalaşırlardı. Yani bu işi bile bulmam bir talihti onlara göre. Bazı Türk müteahhitlik şirketleri, Arap ülkeleri, Ukrayna ve Romanya'da barajlar, köprüler inşa ediyor. Arazi incelemeleri için jeologlar, mühendisler arıyorlardı. Önce Libya'da bir iş buldum. Ama her sene en az 6 ay orada yaşamamız gerekiyordu. Üstelik Ayşe ile hala bir çocuğumuzun olmamasını dert etmeye, İstanbul'da tanıdık güvenilir doktorlara gitmeye karar vermiştik. İstanbul'a geri döndük. 1997'de daha yakın diye Kazakistan'da ve Azerbaycan'da işler yapan bir şirkete girdim. Böylece 15 yıl uçaklarla İstanbul'dan yakın ülkelere gide gele biraz olsun para kazanabildim. Pakaltı'da daha iyi bir eve taşındık. Hafta sonları eğer İstanbul'daysam karım ile alışveriş merkezlerine gider, bir film seyreder, lokantalarda bir şeyler atıştırırdık. Akşamları televizyona bakıp devlet büyüklerini, askerlerin demeçlerini dinleyerek yemek yer, çocuk sahibi olmak için sihirli bir yöntem bulan çatlak bir profesörü ya da Amerika'dan İstanbul'a yeni dönen parlak bir doktoru görmeye karar verirdik. Çocuksuzluk mutlu evliliğimizi zehirlemesin, hayat sevincimizi karartmasın diye aramızda çok konuşurduk. Bazen Beşiktaş'a gidiyor, Deniz Kitabevi'ne uğruyordum. Kitabevi sahibi Deniz Bey yazar olamayacağımı anlamış, bana ortaklık teklif ediyordu. Herkesinki gibi hatta biraz daha başarılı bir hayatım vardı. Hiçbir şey olmamış gibi yapmayı başarıyorum derdim bazen kendi kendime. Mahmut Usta'yı ve çocukluk suçumu en çok uçak yolculuklarında hatırlıyordum. Bazen Bingazi'ye, Astana'ya ya da Bakü'ye acaba Mahmut Usta'yı hatırlamak için mi gidiyorum diye içtenlikle düşünüyordum. Uçaktan aşağı baktıkça bir çocuğum olmadığı için dertlenirdim. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan az sonra uçaklar şehrin üzerinden sürülerle geçen göçmen kuşlar gibi burunlarını batıya doğru çevirince aşağıda Öngören kasabasını görürdüm. Karadeniz'den de Marmara'dan da hatta sahillerdeki plajlardan yeni tatil sitelerinden yukarıdan bile kocaman gözüken petrol ve benzin depolarından da uzak değildi. Ama deniz kıyısındaki ağaçlardan, yeşilliklerden, sarı, turuncu, renk renk ekili, verimli topraklardan uzaktaydı. Hala açık boz renkli, kıraç topraklarla çevriliydi ve askeri garnizonda yanı başındaydı. Uçak penceresinden gördüğüm bu manzara uçağın burnunu başka bir yana çevirip hafifçe yatmasıyla ya da araya giren bulutlarla bir anda kaybolurdu. Ama ben sezgiyle aşağıda neler olduğunu hemen anlardım. Biz yaşlanıyorduk, çocuğumuz olmuyordu ve Öngören ile İstanbul arasındaki tarım arazileri fabrikalarla, depolarla ve imalathanelerle kaplanıyordu. Uçaktan kurşuni, boz ve simsiyah gözükürdü bu yerler. Bazı fabrikalar adlarını havaalanından kalkan uçaklardaki yolcular okusun diye büyük renkli harflerle binaların depolarının çatılarına yazarlardı. Çevrelerinde daha çok küçük imalathaneler, adı duyulmamış ara maddeler üreten şirketler, boyasız, derme çatma yapılar vardı. Uçak yükseldikçe bu yerlerin çevresini hızla saran gecekondularda gözüküyordu. İstanbul'un çevresinde küçük kasaba ve köylerin tıpkı şehrin kendisi gibi hızla büyüyerek yayıldığını görmek korku verirdi bana. Her yeni yolculukta şehrin uzayan kollarının en ücra yerlere sokulduğunu, gittikçe genişleyen yollarla yüz binlerce aracın sayısız sabırlı karıncalar gibi kararlılıkla ilerlediğini görür, teknolojik gelişmelerin hızının Mahmut Usta'nın işini çoktan bitirdiğini düşünürdüm. Yüzyıllardır kazma kürek kullanılarak, ahşap çıkrık çevrilip kova sarkıtılarak, duvar örülerek süren kuyu kazma işi İstanbul'da 1980'lerin ortasından sonra hızla sona ermişti. Yazları Ayşe ile annemi görmeye Gebze'ye gittiğimizde, eniştemin arazilerinin çevresinde yapılan ilk artezyan sondajlarına tanık oldum. Elle tornavida gibi çevrilen bu ilk sondaj aletlerinden sonra motorla çalışan güçlü makineler çıkmıştı. Çamurlu, kalın tekerlekli kamyonların yüklüğüne kurulmuş petrol kulelerine benzeyen gürültücü sondaj makineleri, Mahmut Usta ve iki çırağının bir köşesinde haftalarca çalıştığı arazilerde bir günde 50 metreye inip su buluyor ve toprağın derininde bulunan suyu yukarıya pompalayan boruları çok hızla ve ucuza döşüyorlardı. Bu yeni buluşlar ve kolaylıklar 1990'lardan başlayarak İstanbul'un bahçelik bölgelerinde geçici bir su bolluğu yaratmış ama toprağın yüzeyine yakın yeraltı gölleri ve su kaynaklarının da hızla bulunup tüketilmesine yol açmıştı. 2000 yılının başında İstanbul'da yeraltı su kaynakları bazı bölgelerde en azından 70-80 metre aşağılardaydı ve Mahmut Usta'nın iki çırak bir usta usulüyle her gün bir metre kazarak şehrin bahçelerinden suya ulaşılması artık imkansızdı. İstanbul ve üzerine oturduğu toprak doğallığını ve saflığını kaybetmişti. Ayrım sonu, sayfa 103.